أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselam İslam'ı insanlara anlatırken, tebliğ ederken, onlara İslam'ın güzelliklerine davet ederken, tabii ki müjdelemeyi ön plana aldığını görüyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın bir vasfı da mübeşşir. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ı Sebe Suresinin 28. ayet-i kerimesinde, biz seni ancak bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik, fakat insanların çoğu bilmezler. Ve ma arsalnake illa mubashiran ve nazira. Velakin ekseran nas la ya'lemun. Seni bütün insanlara, kafetel linnas, bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik, fakat insanların çoğu bilmezler. Burada tabii ki Efendimiz Aleyhisselam'ın iki önemli vasfına dikkat çekiliyor ayet-i kerimede. Bunların birisi mübeşşir olması, yani müjdeleyici olması. Diğeri de neziran, uyarıcı olması. İkisi de var. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam bir taraftan inananları ve salih amel işleyenleri dünya hayatını İmanla, İslam'la tamamlayabilenleri Cenab-ı Hakk'ın cennetiyle, rahmetiyle müjdelerken, ama bu başarıyı sağlayamayan ve son nefesini Allah muhafaza eylesin imanla veremeyen, kafir olarak, müşrik olarak dünya hayatını hitama erdiren, tamamlayan kişilerin de oradaki ahiretteki durumlarının kötü olacağını bildiriyor. Onlara da tabi uyarmış oluyor. Belki ayet-i kerimede mübeşşir vasfının öne alınması, mübeşşiran ve nezira, yine Ahzab suresinde ya yuhennebiyyü inna erselnâke şahiden ve mübeşşiran ve nezira. Ey Nebi, ey Peygamber, seni bir şahit, bir müjdeci, mübeşşir ve neziran, uyarıcı olarak gönderdik buyuruyor. Orada da şahitliği başa alıyor. Peşinden Efendimiz Aleyhisselam'ın mübeşşir, müjdeleyici vasfını dile getiriyor. Peşinden de neziran, uyarıcı vasfına dikkat çekmiş oluyor. Dolayısıyla ayet-i kerimelerde mübeşşir vasfının nezir vasfından öne alınması, özellikle söz konusu Müslümanlar olunca, yani muhatap kitlenin Müslüman olanların dikkate aldığımız takdirde, bu bizim için müjdelemenin uyarmaktan daha önemli olduğunu, ama yine burada yine muhataba göre de bunların yer değiştirme ihtimali olduğunu anlamış oluyoruz. Yani eğer muhatap kitle kişinin işte Efendimiz Aleyhisselam hitap ettiği veya bir Müslüman davetçinin, tebliğine hitap ettiği kitle eğer daha çok uyarılması gereken bir kitle ise, onlara Cenab-ı Hakk'ın azabını hatırlatılması, cehennemin hatırlatılması gerekebilir. Ama hitap ettiğimiz kitle böyle Allah'ın rahmeti cennetini müjdelemeye daha layık, müstehak bir kitle ise de onlara da müjdeleyici bilgileri vermek daha uygun olabilir. Yerle göre bunlar değişebilir ama her halükarda ayet-i kerimede Efendimizin mübeşşir vasfının öne alınmasının, yani müjdelemeye öncelik verilmesi anlamında da bunu anlamak mümkündür. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ ve davete ilk defa başlarken, bir rivayette böyledir, uyararak başladığı yerlerde vardır ama buradaki rivayette müjdelemeyi öne aldığını görüyoruz. Efendimiz aleyhisselam şöyle diyor muhataplarına: sizi la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur diyerek şehadet getirmeye davet ediyorum. Ben de onun kulu ve Resulüyüm. Bunu böylece kabul ve ikrar ettiğiniz takdirde cennete gireceğinize kefil olurum. Belazuri Ensabında bu rivayete yer veriyor. Yani Allah'tan başka ilah olmadığı, onun tek olduğu, onun ortağı olmadığı, Muhammed Aleyhisselam'ın da Allah'ın kulu Resulü olduğunu kabul ve ikrar etmek bu kişinin cennete girmesinin birinci şartı olmuş oluyor. Bunu söyleyin, sizin de cennete gireceğinize ben de kefil olayım buyuruyor. Yine Efendimiz Aleyhisselam, üzerinde bulunduğum şeyde bana yardımcı ve kardeşim olmayı, böylece cennet kazanmayı hanginiz kabul eder? Yani bulunduğu şeyde Efendimizin işte İslam dini, onun yaşanması, onun insanların Müslüman olmaları, Müslümanlığın gereğini yaşamaları, Efendimizin yanında onun hak ve adalet mücadelesine Müslümanların birlikte destek olmaları, Efendimizin ardınca gitmeleri anlamına geliyor. Tabii ki bunlar buradaki hadis-i şeriflerde bahsedilen hususlar sadece kişinin sözlü olarak bunları beyan etmesi ve söylemesi ile tamamlanmıyor. Tabii söylemek, bir ikrarda bulunmak güzel bir şey. Yani işte karşılıklı bir efendi ile, beyefendi ile bir hanımefendinin birbiriyle işte evlendik diye karşılıklı akitleşmesi gibi düşünelim. Tamam, bu akitleşme o evliliğin başlangıcı anlamına gelir ama evlilik hayatı daha farklı yükümlülükler getirir insanın üzerine. Erkeğe ayrı ayrı sorumluluklar, kadına ayrı ayrı sorumluluklar, bir aile hayatı ve ailenin geçimi, sonra çocuklar, bunların eğitimi, terbiyesi, yani kocaman, yani orada bir beyefendiyle bir hanımefendinin işin başlangıcında işte evlendik, ben zevç diye kabul ettim, ben zevce kabul ettim diye akitleşmesi o evliliğin başladığı anlamına geliyor. Ama o evliliğin her şeyi değil. O bir başlangıçtır, bir akitleşmedir. Bir aile hayatının başlamasını kolaylaştırır ve onun yolunu açar. Ama onun peşinden bir evlilik hayatı, bir aile hayatı, çocuklar ve sorumluluklar gelir ki işte o akitle beraber o sorumlulukların da kapısı açılmış oluyor ve orada büyük bir çalışma, gayret ve sorumluluklar gündeme gelmiş oluyor. Onların da yer yerince yapılması gerekiyor. Teşbihte hata olmazsa Efendimiz Aleyhisselam'a gelip de bir kişinin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, Allah'tan başka ilah yoktur ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam onun peygamberidir, peygamberin davet ettiği her şey, söylediği her şey Allah'ın söylediği şeylerdir, Allah'ın emrettiği şeylerdir. Dolayısıyla o peygambere kayıtsız şartsız itaat etmek ve ittiba etmek gerekir. Bu sözle bunun teminatını vermiş oluyoruz. bunun akitleşmesini yapmış oluyoruz. Ama tıpkı evlilik hayatında olduğu gibi bu sözün bizim üzerimize yüklediği ağır sorumluluklar vardır. İbadet hayatımız, ahlaki hayatımız, muamelatımız, haramlar, helaller ve bir hayat tarzı, bir dünya hayatı anlayışı, telakkisi ve kişinin bütün hal ve hareketlerinin her şeyinin de o anlayışa uygun tarzda düzenlenmesi, tanzim edilmesi anlamına geliyor. Resul Efendimiz o müjdeyi verirken sadece bir söze binaen verilen bir müjde değil, o sözün gereğinin de yerine getirilmesinin de şart olduğunu ne yapmış oluyoruz? Bu şekilde anlamış oluyoruz. Diğer türlü hep ayet-i kerimelerde şu ikaz yapılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ankebut suresinin ilk ayetlerinde Elif la mim ehasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftenun. İnsanlar imtihana tabi tutulmadan sadece dilleriyle iman ettik demekle peşlerinin bırakılacağı ve serbest bırakılacaklarını mı sanıyorlar? O sadece iman ettik demek kafi gelmez. O işin bir tarafıdır, başlangıcıdır, bir akitleşmedir, bir şeyi kabullenmedir, tasdiktir, ikrardır. وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Biz daha önceki insanları da imtihana tabi tuttuk. وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Allah o iman ettik sözünde doğru söyleyenleri, samimi ve dürüst olanları ve yalan söyleyenleri mutlaka ne yapacak? Ortaya çıkaracak, bilecektir. Yine Cenab-ı Hak devam eden yerlerde de yine Allah iman edenlerle inkar edenleri, münafıkları birbirinden ne yapacaktır? O imtihanlar, yaptığı imtihanlarla ayıracaktır. Ama burada Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın yine Müslümanlara yani iman edip de amel gerekli amel yapan kişileri cennetle müjdelediğini, onlara böyle bir müjdeli haber verdiğini görmüş oluyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, imana çağrılan, günahlardan tevbe etmeye davet edilen insanlar da olduğu gibi iman ve ameliyle kemalat yolunda ilerlemeye çalışan kimselerin de yine müjdelere ihtiyaç vardır. Amellerinde ve hizmetlerinde daha iştiyaklı olmaları için sevinebilecekleri güzel haberleri duymaları gerekmektedir. Bu sebeple sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ashabını cennetle müjdelemiştir. Cennette müjdelenen ve aşere mübeşşere diye tabir edilen 10 sahabi de meşhurdur. Efendimizin müjdelemesi sadece tabii ki bu 10 kişiyle sınırlı değildir. Bunlardan başka daha pek çok sahabi ve bazı güzel amelde bulunan ümmetini de cennetle müjdelediğini görüyoruz Efendimiz Aleyhisselam'ın. Mesela Ashab-ı Bedir gazvesinde bulunanları, yine Hazreti Hatice validemizi, Abdullah bin Selam'ı, Harise bin Süraka el-Ensari'yi de değişik vesilelerle Efendimiz Aleyhisselam'ın cennetle müjdelediğini de ne yapıyoruz? Biliyoruz. Dolayısıyla rivayetlere baktığımız zaman kıymetli dinleyenlerimiz bu hususta Efendimizin cennette müjdelediği kişiler, bunların kimler olduğu, sayılarının kaç olduğu noktasında rivayetlere baktığımız zaman bu sahabelerin 10 ile sınırlı olmadığını, daha fazla olduğunu da görebiliyoruz. Bunların işte 10 tanesi daha maruf ve meşhur olan sahabeler olmuş oluyor. Ve ilk Müslümanlar arasından bunlar belirlenmiş oluyor. Ama Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın cennette müjdelediği sahabeler de bunlara sınırlı değil. Tabii ki Kur'an-ı Kerim de sahabeyi, ashab-ı kiramı cennetle müjdeliyor. Orada bizzat Ensardan, Muhacirden Efendimiz Aleyhisselam'ın beraberinde bulunduğu, Efendimiz'in yanında bulunan kişilerden sadece Ensar ve Muhacir kaydı getirilmeksizin daha umumi anlamda bulunanlardan söz eden ayet-i kerimeler onları cennetlerle yapıyor, müjdeliyor. Dolayısıyla cennette müjdelenen sahabeler diye baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam'a gerçekten iman eden ve imanında samimi, dürüst olan bütün sahabenin, hatta bütün müminlerin cennetle bizzat ayetler tarafından, Cenab-ı Hak tarafından müjdelendiğini söylememizde doğrudur. Uzak bir ihtimalde değildir. Mesela Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde çok açık, yani Cenab-ı Hakk'ın kimleri ne şekilde cennette müjdelediği açık olarak dile getiriliyor. Estağfirullah. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا۪ اِحْسَانَ Muhacir ve Ensar'ın ilkleri, Mekke'de Medine'ye göçen ilk muhacirler, Medine'de bunlara ev sahipliği yapan ilk Ensar, sonra bunlara, bunların yolundan giden kişiler, yani diğer muhacirler, diğer Ensar, hatta Muhacir ve Ensar'dan sonra da yine Allah yolunda hicret olsun, Allah yolunda infak olsun, kardeşlerine yardım olsun. Bu şekilde Ensar ve Muhacir'in yolunu en güzel şekilde takip edenler. Dolayısıyla burada belli bir sayı yok, limit de yok. O çerçeve bayağı geniş tutulmuş oluyor. Neyi müjdeliyor Yüce Rabbimiz? Radıyallahu anhu ve radu'an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي تَحْتَهَا Orada min yoktur ayet-i kerimede bizim kıraatimize göre. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Orada onlar altlarından ırmaklar akan cennetlere ebedi kalmak üzere Cenab-ı Hak onları oraya yerleştirecektir. ذَلْكِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ Bu da çok büyük bir başarıdır, kurtuluştur. Fetih suresinin son ayeti kerimesi, 29. ayeti kerime. Estağfirullah, Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın peygamberidir. Vellezine ma'ahu, Peygamber Efendimizin yanında bulunanlar. Onların özellikleri, mümin kendi aralarında çok merhametli, kafirlere karşı kendi inançlarını koruma noktasında çok şiddetli, sert, yani tavizsiz. Sonra hep ibadet içerisinde rükû eder, secdeler halde Allah'ın rızvanını, rızasını talep ederek sonuna geldiğimiz zaman va'adallahu lezine amenu ve amru salihati minhum mağfiretin ve ecne azime. Allah işte bunlar içerisinde bunlar hepsi aşkıyla böyledir. İman edip salih amel işleyenleri mağfiretle büyük bir mükafatla müjdeliyor. Bak, demek ki müjdeleme var. Kime var? O sahabeyi güzinin hepsine yönelik bir müjde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu şekilde ayet-i kerimeler, Efendimiz Aleyhisselam'ın sözleri iman eden, salih amel işleyen, Allah'ın rızasına uygun iş yapanları hep ne yapıyor? Cennetle müjdeliyor ve müjdeleyerek onları hep güzelliklere, salih amellere, yapılması gereken işlerin yapılmasına teşvik ediyor. Müjdeleyerek teşvik ediyor. Onlara bir manada tırgıp, rağbet ettirerek, müjdeleyerek teşvik ediyor. Çok tabii ayet-i kerimeler, bu müjdeleyici ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de çokça yer alıyor. Dereceler Cenab-ı Hak vaat ediyor. Mesela Nisa suresinin 96-97. ayet-i kerimeleri böyle müjdeleyici ayetler olması açısından ne kadar dikkatimizi çekmektedir. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak, yani Müslümanın sürekli gayret içerisinde olması, cihad etmesi, hicret etmesi, Allah yolunda bir hizmet yapması, ihlasla, samimiyetle Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı işlerin peşine koşması, faal olması, sürekli bir salih amelin peşinde olması, bir tembellik göstermemesi, bir gevşeklik göstermemesi açısından fevkalade teşvik edici ayet-i kerimelerdir. Şöyle ayet-i kerimeler, estağfirullah. La yestevli qa'idun minel mu'minin gayru liddarari vel mücahidun fi sebilillahi be emvalihim ve enfusihim. Herhangi bir mazerette olmaksızın Allah yolunda cihad eden, cehd eden, gayret gösteren müminlerle oturan müminler bir değildir. Cihad edenler oturanlara çok daha faziletlidir. Allah diyor, o cihad edenleri oturanlardan derecelerle üstün kılmıştır. ve onların tabii ki alacakları mükafat, cennette elde edecekleri nimetler ve dereceler daha fazla olacaktır diye ayet-i kerime teşvik ediyor. Efendimiz Aleyhisselam bu ayetlerin tefsirinde de buyuruyor ki cennette işte Cenab-ı Hakk'ın yarattığı 100 derece vardır. İşte onları, o derecelere kişiler imanları, imanların sadakatleri ve cihatları, yaptıkları amellerle o dereceleri elde edecekler diye Efendimiz Aleyhisselam'ın da ayetle ilgili tefsiri bulunmaktadır. Dolayısıyla bu tergib, yani müjdeleme, bunu öne alma yerinde olduğu takdirde Kur'an-ı kitabımızın ve Efendimiz Aleyhisselam'ın uygun bir şekilde bize gösterdiği, hem kendisi kendileri uyguluyorlar hem de bizim nasıl yapacağımız noktasında da bir örneklendirme yapıyorlar. Onu yer yerince kullanmamız gerekiyor. Ama bir taraftan müjdeleme yaparken, insanları müjdelerken burada da yine çok dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü insanları ibadetlerden alıkoyacak, gevşemelerine sebebiyet verecek müjdelerden de sakınmalıdır. Şeytanın Allah'ın rahmet ve mağfiretini öne sürerek insanları aldatmasına da müsaade edilmemelidir. Çünkü Cenab-ı Hak Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesinde bizi ikaz ediyor. Buyuruyor ki وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Ey insanlar, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sakın o aldatıcı şeytan sizi Allah'ın rahmet ve mağfiretine güvendirerek aldatmasın. Kazım Paşa da şöyle diyor. Ümidi af ile olma harisi isyan kim? Ziyan reside eder Adem'i hesabı ferah. Affedilmek ümidiyle isyana ve kötülüklere kalkışma. Affedilmek ümidiyle isyana ve kötülüklere kalkışma. Zira hesabı geniş tutanların ekserisi zararlı çıkarlar. Her şeyde ölçülü olmak en emin yoldur. Bu iki nokta arasındaki denge çok iyi kurulmalı ve muhatabın durumuna göre hareket edilmelidir. Resul-i Ekrem Efendimizin de bu endişeleri taşıdığı şu rivayetten anlaşılmaktadır. Yani müjdelemede de ölçülü olmalıyız, korkutmada da ölçülü olmalıyız. Burada hangisi fayda verecekse, tıpkı bir hastaya ilaç vermek gibi, hangisi fayda verecekse onu ve yine dozunda kullanmamız gerekiyor. Bakalım burada ölçümüz ne olmalı? Bununla ilgili Hazreti Muaz radıyallahu anh'dan gelen ve onunla ilgili olan bir rivayet yer alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i terkisini aldı ve ona hitaben 3 defa "Ey Muaz" diye seslendi. O da her defasında "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" diye cevap verdi. Efendimiz aleyhisselam "Ya Muaz" diyor. Hazreti Muaz "Lebbeyk ve saadeyk ya Resulallah" diye karşılık veriyor. Efendimiz bize söylemiyor. Tekrar "Ya Muaz" diyor. Tekrar efendim "Buyur ya Resulallah". Üçüncü kez "Ya Muaz". Yani Hazreti Muaz'ın dikkatini iyice uyandırmak için, çekmek için Efendimiz 3 defa ne yapıyor bunu? Peş peşe tekrar ediyor. Bir açıklama yapmaksın. Sonra 3. hitaptan sonra da şöyle buyuruyor Allah Resulü. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna samimi bir şekilde şehadet ederse Allah onu cehenneme haram kılar buyurdu. Çok müjdeli bir haber. Efendimizin bu verdiği bilgi çok müjdeli, müjde veren bir haberdir. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna samimi bir şekilde şahit ederse Allah onu cehenneme haram kılar. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Bu. Kim bunu söylerse canı gönülden Allah o kimseyi cehenneme haram kılar. Bir şey söylüyorsun, bir şey söylüyorsun. Belki 5 saniye içerisinde, 10 saniyede söylüyorsun ve canını cehennemden kurtarıyorsun. Ne güzel bir şey bu ya. Ne kadar müjde verici bir şey. Fevkalade müjdeli bir haber. Bunun üzerine Muaz, ya Resulallah, bu müjdeyi Müslümanlara hemen gideyim haber vereyim mi? Vereyim de onlara sevinsinler. Efendimiz izin vermedi. Daha sonra sebebini beyan ederek, o zaman insanlar buna güvenerek tembel davranırlar buyurdu. Muaz bin Cebel böylesi bir bilgiyi gizlemenin vebalinden korkarak vefatına yakın bir zamanda çevresindekilere bunu haber vermiş. Buhari İlim 49'da gerçekleşiyor bu. Muaz radıyallahu anh gibi müjdeyle ibadetlere daha çok sarılacak kimseler olduğu gibi bu tür haberlere güvenerek tembelleşen kimseler de olabilir. Hatta ikinci kısımdakiler daha çoktur. Bu durumda kime hangi sözün nasıl tesir edeceğini tespit etmek davetçi için çok mühim bir düsturdur. Burada tıpkı bir doktor, hazik bir doktor gibi hastaya hangi ilacın ne dozda, dozajda faydalı olduğunun tespiti lazımdır. Bunu iyi bilmek lazım ve o şekilde dozunda o ilacı vermek lazım. Eğer ilacı dozunda vermezsek, daha çok verirsek bu kez bunun yan tesirleri olabilir. Yani beyinle alakalı bir hastalığı varsa kişi hayaller görebilir, sonra sıkıntılar çekebilir, başka alemlere gidebilir. Az verdiğimiz takdirde bu kez etkisi olmaz, faydası olmaz ilacın. Tam dozunda olması gerekiyor. Dolayısıyla burada da hem müjdelemenin hem de uyarmanın ikisinin de muhataba göre yer yerince yapılması gerekiyor. Yine bununla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin yaşadığı bir olay vardır. Bu olayda da yine diyor ki Ebu Hureyre Efendimiz, ben diyor vardım diyor, Efendimiz Aleyhisselam'ı aradım diyor, baktım bir sahabenin bahçesinde bir de onun havuzu vardı diyor. Orada diyor Efendimiz ayaklarını sarkmış oturuyordu havuza. Sonra diyor, ya Resulallah, ben bugün size burada hizmet etmek için geldim dedim diyor. Buyur dedi. Sonra kapı çaldı. Baktım Hazreti Übekir geldi. Onu buyur ettim diyor. Efendimizin sağında oturdu. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz geldi. Sonunda oturdu. Sonra diğer sahabelerden isimlerini saydıkları var. Sonra da orada konuşma esnasında, ben size diyor efendim bir müjde vereyim mi? Bir insan diyor La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete girer. Sordum ya Resulallah, ve in zene ev seraka, bir günah da işlese efendim böyle midir diye sordum. Günah işlese de yine o imanı varsa cennete girer buyurdu. O zaman dedim, ya Resulallah, bana müsaade et de ben çıkayım şu bahçeden, kimi görürsem ona hepsini bildireyim de onlar sevinsinler. Olur dedi, buyur gidebilirsin diyor. O kadar sevindim ki diyor bahçenin kapısını bulamadım ve diyor bahçenin bir duvarından, bir çeperinden atlayarak dışarı çıktım ve orada gördüğüm herkese bu müjdeyi vermek üzere harekete geçtim. Ama diyor olacak ya diyor, ilk defa karşıma diyor Hazreti diyor Ömer geldi, oraya gelen Ömer Efendimiz yok, sahabeler geliyor ama Ömer Efendimiz yok. Yolda diyor Hazreti Ömer denk geldi. Beni sevinçli bir halde görünce, böyle koşarak gittiğimi görünce dedi ki, ey Ebu Hureyre, nereye gidiyorsun? Dedim böyle böyle, Efendimiz bahçenin içerisinde şöyle bir konuşma yaptı, şöyle bir de müjde verdi. Bu müjdeyi bütün gördüğüm her insana ulaştırmak istiyorum. Beni bir yakaladı diyor. Sen diyor doğru mu söylüyorsun, yanlış mı söylüyorsun, bakmam lazım. Doğru söylüyorum dedi. Tam diyor bana kani olmadı, inanmadı. Beni dedi Allah Resulü'nün yanına götür, bunu diyor tahkik edeceğim. Eğer doğruysa tamam, ama değilse diyor senin cezanı veririm diye. Beni diyor aldı, tekrar geri gittik Resul Efendimiz'in yanına. Konuştuk diyor. Resul Efendimiz evet ben bunu söyledim, bu söz bana aittir dedi diyor. Deyince diyor Hazreti Ömer yakamı bıraktı. Ama Hazreti Ömer Efendimiz yine konuşmaya devam etti. Ya Resulallah, insanlar henüz bu sözü anlayacak, kaldıracak durumları yok. Bunu söylersek, yayarsak insanlar ibadetten, diğer yapacakları şeylerden uzak dururlar, gevşek davranırlar. Daha sonra insanlar bu işe iyice alıştıktan sonra söyleyecek diye Efendimiz'e söyleyince Resul Efendimiz peki o zaman bu şekilde olsun dedi, buyuruyor. Dolayısıyla bu tür müjdeli haberlerde de yine özellikle çocukları, gençleri, sözü anlamayacak olan insanlara dikkate alarak onlara da ölçülü bir şekilde söylemek lazım. Bazen bir konu söylediğimiz bir hadis-i şerif, eğer bunu tam bağlamına yerine oturtamazsak, bazen okuduğumuz bir ayet-i kerime, bazen bir Evliyaullah'ın bir menakıbından naklettiğimiz bir şey veya bir söz, orada dinleyenler içerisinde işi basite almak, kolaya almak veya da savsaklamak açısından bir zarar da verebilir. Bütün bunları dikkate almamız uygun olacaktır diye düşünüyoruz kıymetli değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın tebliğinde böyle müjdelemeyi öne almasıyla alakalı bir konu üzerinde durmuş olduk. Cenab-ı Hak bizim her halimizi, her ahvalimizi, tavrımızı, davranışımızı, konuşmalarımızı, tebliğimizi Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrettiği, yaptığı ve başarılı olan bir metotla, bir üslupla yapmayı bizlere nasip eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Evet.